Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Geçen hafta ikna edici konuşmanın kurallarından söz etmeye başlamıştık. Hatırlayacağınız üzere iletişimin bütün yollarını düşündüğümüzde en önemli ve ortak nedenin ikna etmek olduğundan söz etmiş ve konuşmanın sonucunun nasıl toparlanması gerektiğini anlatmaya başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir konuşmacının söylediklerinin dinleyiciler tarafından unutulmaması için sonuç bölümünün kısa olması gerekir. Son bölüm genellikle özet, hikaye, duygulara etki etme ve harekete yöneltme biçiminde olmalıdır. Bir konuşmanın sonunda özet yapılacaksa ayrıntılardan arındırılmış olmalıdır. Özetle konunun ana fikri verilmelidir. Konuşmanın girişinde verilen konuyla ilgili bir hikaye, konuşmayı sonlandırırken de verilebilir. Etkili ve doğru seçilen hikayeler, konuşmanın ana fikrini destekleyici biçimde olursa, dinleyenlerin konuyu unutmamasını sağlayacaktır. İkna edici konuşmanın sonunda konuşmacı, dinleyenleri harekete geçirmek istiyorsa, vurucu cümlelerle etkili bir ton kullanarak konuşmasını sonlandırır. Duygu yüklü sonuç cümleleri, edebi yöntemler ve üslup kullanılarak dinleyenlere yöneltildiğinde onlarda unutulmayacak izler bırakır. Örneğin, şehitler için yapılmış olan konuşmanın son cümlesini Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinden alıntı yaparak "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer" biçiminde vurucu cümleyle bitirdiğinde dinleyenlerin duygularına hitap etmiş ve duygusal etki yaratmış olur. Sonuç itibariyle ikna edici konuşmada konuşmanın bütünü kadar önem taşıyan ve başarıya ulaşmayı etkileyen kısımlar giriş ve sonuç bölümleridir. Herhangi bir konuşmanın başarılı olabilmesi için küçük kağıtlara not alınarak yazılması, planlanması başarı şansını artıracaktır. Dinleyenlerin bilgi düzeyi yeterli değilse, konuşmacı onlara konuyla ilgili destek bilgiler vermeli, terimleri anlatmalı, örnekler vererek karşılaştırma yapmasını sağlamalıdır. Bir konuşmacı, dinleyenlerin anlatılan konuyu benimseyip benimsemediğini veya karşısında olduğunu düşünerek konuşmasını planlamalıdır. Çünkü inanılırlık dinleyen açısından önemlidir. Konuşma sırasında olumsuz tepkilerle karşılaşabileceğini düşünüp dinleyenleri motive etmesini de bilmelidir. İkna edici konuşma türlerinden olan problem çözmeye yönelik hazırlanan konuşma metinleri önemlidir. Konuyla ilgili problemin nereden kaynaklandığını, mantıklı çözümler üretilmiş konuşmayla dinleyenlere iletmek gerekir. Bu tarz konuşma metnini hazırlayacak olan konuşmacı, kendisine şu soruları sorması gerekir. Örneğin, çözülmesi hedeflenen problemler herhangi bir konuda rahatsızlık yaratır mı? Hazırlanan konuşma, dinleyenin ihtiyacını karşılar mı? Konuşma, problemi ortadan kaldıracak ve en iyi çözümü sunacak nitelikte midir? Bütün bu sorulara cevap vererek hazırlanacak olan konuşma, dinleyene doğru bir biçimde ulaşmış olacaktır. Dinleyende karşılaştırma yapabilme yetisi kazandıran konuşma metinleri, anlatılacak konuların üstünlüğü üzerine odaklanılarak hazırlanır. Bu konuşmalar, sorunun çözümü için iyi bir alternatiftir. İkna edici konuşmada alternatif çözümler üretmek, gerçekleri örneklerle destekleyerek anlatmak ve dinleyeni güdülemek önemlidir. Konuşma metni hazırlarken, ana dilimizin kurallarını doğru bir biçimde kullanmamız gerekir. Anlatmak istediklerimizi dinleyenlere kısa cümlelerle iletmemiz gerekir. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki şiir bölümümüze şair Tahsin Saraç'ın şiirle ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayacağız. Şiirsel denklemle matematiksel denklem çelişkili bir benzerlik gösterir. Matematikte belli bir kuralla bütün denklemler aynı biçimde çözülür. Oysa şiirde her denklemin çözümü kendine özgü yeni bir kuralı bulgulamayı gerektirir. Şiirde kullanılan sözcüklerin birlikteliği, bir duyguyu, düşünceyi, sezgiyi, gerçekliği, varlıkla yokluğu anlatır. Bu anlatım, tıpkı Tahsin Saraç'ın da dediği gibi, kendi içerisinde matematiksel bir denklem oluşturur. Bir şiiri okuyan kişi, yazılanları yaşadığı olaylarla özdeşleştirebilir. Şiirin anlattıklarından yola çıkarak çözümlenmesini ve anlamını kendince yorumlar. Matematik kurallar bütünüdür. Dilin de kuralları vardır. Ama daha da önemlisi kendi içerisinde bu kurallarla kurgulanabilen anlamlı denklemler oluşturur. Şiir bu dil denklemlerinden yola çıkılarak yazılmış dizelerdir. Türkçenin matematik gibi bir dil olduğunu dil bilimciler sıklıkla dile getirir. Türkçe ile yazılmış şiirlerde Türk dilinin matematiğine sıklıkla rastlarız. Şiirdeki dil denkleminin yarattığı etkiyi kolaylıkla hissederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, halk bilimci Ahmet Okar, Türkçe ile ilgili şöyle demiştir. Türkçenin az araçla çok iş yapmasının sırrı matematikte yatar. Sıfırdan dokuza kadar 10 tane rakam artı, eksi, çarpı, bölü, 4 işlem işareti ve bir ondalık ayrıcı, virgül yani 15 simge ile sonsuz sayıda işlem yapılabilir. Türkçe'de benzer özellikler gösterir. Türkçe, matematiğe dayalı olmaktan da öte, neredeyse matematiğin kılık değiştirmiş halidir. Bu hafta şiir bölümümüzü Tahsin Saraç'ın Türkiye adlı şiiriyle noktalayacağız. Türkiye bir sıcak ülke, güneşi kocaman bir nar. Dağı dağ, denizi deniz, insanı insanca bakar. Ayca konuşur, yıldızca bozkırda telli kavaklar. Uzar yanık türkülerle yayla kokuşlu ırmaklar. Suskun bir sızı gibidir güz sonu tüten ocaklar. Türkiye sonsuz mu sonsuz içimdeki özlem kadar. Türkiye bir uzak pınar her gece uykuma akar. Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.